Ayrım 19.
Bay Gregorio bugün Cenova'nın en zengin adamlarından biri. Servetinin bir bölümünde sakızdan getirilen sakıza borçlu. Tüm Hristiyan dünyasına yalnızca o satıyor bu maddeyi. Santa Maddalena Kilisesi'nin yakınında limana bakan yamaçlarda yükselen ve şu an içinde bulunduğum bu saray ona ait. Varenna ırmağı kıyısında sanırım daha geniş bir sarayı daha var. Orada da karısı ve üç kızı oturuyor. Kiraladığı gemiler dünyanın tüm denizlerini harmanlıyor. En yakındakilerden en tehlikelilere, Malabar kıyılarına, Amerikalara dek. Servetinden hiçbir şeyi Embriaco'lara borçlu değil ama atalarımın anısını hala veli nimetleriymiş gibi onurlandırmayı sürüyor. Böyle yapmakla bir tür kör inanca boyun eğip eğmediğini soruyorum kendi kendime. Geçmişe yüz çevirirse Tanrı'nın himayesini yitireceğine inanıyor belki. Her neyse şimdi her şey tersine dönmüş durumda ve bu kez o iyilikleriyle şımartıyor bizi. Kutsal kitaptaki savurgan oğul gibi iflas etmiş, yitik, umutsuz geldim ben bu kente. Ve o bir baba gibi karşıladı beni. Besili danayı benim için kesti. Kendi evimdeymişim gibi oturuyorum evinde, bahçesinde geziniyorum. Gölgeli taraçasında oturuyorum, şarabını içiyorum. Uşaklarına emirler yağdırıyorum, kalem uçlarımı onun mürekkeplerine daldırıyorum. Ve hala bir yabancı gibi davrandığımı söylüyor. Çünkü dün henüz Konca'da bir güle yaklaştığımı, kokusunu içime çektiğimi ama koparmadığımı görmüş. Yemin etmek zorunda kaldım. Cübeyl'de kendi bahçemde de koparmazdım onu diye. Gregorio'nun konukseverliği acılarımı daha katlanır hale getirdiyse de bütünüyle unutturmadı. Sakız'da Yeniçerilerin hücresinde geçirdiğim o lanetli geceden bu yana bir ara İzmir'de göğsümde hissettiğim o acıyı yeniden duymadığım tek gün olmadı. Yine de tüm acılarımın en hafifi o. Yalnızca beni yakaladığında kaygılanıyorum biraz. Bıraktığında da hemen unutuyorum. Oysa adı Marta olan acı hiç terk etmiyor beni ne gündüz ne de gece. Kendini özgür kılacak kanıtı bulmak için çıkmıştı o bu yolculuğa ama şimdi hapiste. Benim korumam altına sokmuştu kendini ve ben de onu koruyamadım. Ya bana iki oğlunu emanet eden ve onlardan hiç ayrılmama sözünü verdirten kız kardeşim Piacenza ona ihanet etmedim mi? Ya Hatem onca sadık yardımcım, bir biçimde onu da terk etmedim mi? Aslına bakarsanız onun için daha az tasalanıyorum. Balıkçı ağlarına takıldığı zaman bile hala kayıktan kaçıp denize atlayacak gücü bulan o çevik balıklara benzetirim onu bazen. Ona güvenirim ve sakızda bulunuşu azıcık içimi rahatlatıyor. Marta için bir şey yapamazsa da İzmir'e dönecektir. Orada yeğenlerimle birlikte beni beklemek ya da onları Cübeyl'e geri götürmek için. Ama o Marta hiçbir zaman kaçamayacaktır karnındaki o çocukla. 6 Nisan. Bugün bütün günü yazarak geçirdim ama bu yeni deftere değil. Kız kardeşim Piacenza'ya uzun, yeğenlerimle Meybun'a da hala İzmir'de olabileceklerini düşünerek daha kısa birer mektup yazdım. Bunları onlara nasıl ulaştırabileceğimi bilemiyorum ama Cenova yolcuların ve tüccarların durmaksızın gelip geçtiği bir kent ve Gregorio'nun yardımıyla bir yolunu bulacağımı umuyorum. Kız kardeşimin, oğullarının ve Hatem'in sağlık haberlerini alır almaz bana yazmasını istedim. Biraz da başımdan geçen tatsız olayları Marta ile ilgili olanların fazla üstünde durmadan anlattım. Buna karşılık yazdığım sayfaların en az yarısını Cenova'ya, buraya gelişime, ev sahibimin beni karşılamasına ve ailemizin şanlı geçmişi üstüne söylediklerini ayırdım. Yeğenlerime olabildiğince çabuk Cübeyl'e dönmelerini öğütledim, hala yapmadılarsa bunu. Ayrıca hepsinden ısrarla bana ayrıntılı mektuplar yazmalarını istedim. Ama yanıtları geldiğinde ben burada olacak mıyım acaba? 7 Nisan. 10 gündür Cenova'dayım ve ilk kez dolaşıyorum kentte. Şimdiye dek ev sahibimin konağından ve onu çevreleyen bahçeden hiç çıkmadım. Bitkin, kimi zaman yatağa serili, bir sandalyeden öbürüne, bir banktan öbürüne süründüm durdum. Ve ancak yeniden yazmaya başlama gayretini gösterdiğimde yeniden yaşamaya da başladım. Sözcükler yeniden sözcük oldu, güller yeniden gül. İlk gün gemide onca tumturaklı sözler söyleyen Bay Mangiavacca'nın daha sonra çok nazik bir ev sahibi olduğu da ortaya çıktı. Atlattığım vartalardan sonra bir nekahet dönemine ihtiyacım olduğunu kestirmiş ve beni telaşa sokmaktan kaçınmıştı. Bugün biraz kendimi topladığımı hissetmiş olmalı ki her gün işleri için gittiği limana birlikte inmemizi önerdi. Araba sürücüsünden bizi önce Doria'ların sarayının bulunduğu San Matteo meydanından sonra da o yüksek ve kare planlı Embriaco Kulesi'nin önünden geçirmesini istedi. Ardından da kordonu izleyerek onu bir sürü adamının beklediği rıhtıma ulaştık. İşleriyle ilgilenmek üzere benden ayrılırken arabacısına dönüşte beni adlarını saydığı bir iki yere götürmesini söyledi. Özellikle de Balbi sokağına, Cenova'nın eski görkeminin hala görülebildiği bir yermiş burası. Her anıtın ya da bir şeylerin anısını taşıyan yerin önünden geçtiğimizde arabacı bana dönüyor ve gördüklerimizle ilgili bir şeyler söylüyor, açıklamalar yapıyordu. Efendisiyle aynı gülümseme vardı yüzünde ve geçmişin şanlı sayfalarından söz ederken onun gibi heyecanlanıyordu. Başımı sallıyor, gülümsüyor ve bir bakıma gıpta ediyordum ona. Ona ve efendisine gıpta ediyordum bütün bu manzarayı gurur dolu bakışlarla bakabildikleri için. Bense bir tür geçmişe özlem duyuyordum yalnızca bunların karşısında. Ne kadar isterdim Cenova tüm kentlerin en parlağıyken ailem de bu kentin en parlak ailesiyken yaşamayı. Dünyaya bu çağda gelmiş olmak teselli kabul etmeyen bir acı benim için. Ne kadar geç Tanrım. Nasıl da solup buruşmuş dünya. Zamanın alacakaranlığında doğmuşum gibi geliyor bana ve öğlen güneşinin nasıl olduğunu hayal bile edemiyorum. 8 Nisan. Bugün ev sahibimden 300 lira temiz para ödünç aldım. Ona bir borç senedi yazmamı istemedi ama yine de yazdım. Usulünce tarih attım ve imzaladım. Senedin süresi dolunca parayı geri vermek için onunla yine tartışmak zorunda kalacağımı biliyorum. 1667 Nisan ayında dolacak süre, canavarın yılı geçmiş olacak. Korkunç vaatlerinin yerine gelip gelmediğini görecek yeterli zamanımız olacak. Borçlarımız ne olacak o zaman? Evet, yeryüzü ve zenginlikleri sönüp gittiğinde borçlar ne olacak? Unutulup gidecekler mi? Yoksa herkesin son yazgısını belirlemek üzere hesaba mı katılacaklar? Borcunu ödemeyenler ceza görecek mi? Borcunu süresinde ödeyenler daha mı kolay girecek cennete? Borç ödemeyenlerden büyük perhize uyanlara zamanında ödeyip uymayanlardan daha mı hoşgörüyle davranılacak? Bunlar hep tüccar tasaları denecek bana. Evet, kuşkusuz. Ama bu soruları sormaya hakkım var sanırım. Söz konusu benim yazgım olduğuna göre. Bütün yaşamımı dürüst bir tüccar olarak geçirmem Tanrı'nın gözünde birazcık daha kayraya değer görülmemi sağlayacak mı? Sürekli olarak müşterilerini, ortaklarını aldatmış ama hiçbir zaman komşusunun karısına göz dikmemiş birinden daha mı insafsızca yargılanacağım acaba? Yüce Tanrı bağışlasın beni her şeyi böyle açık açık dile getirdiğim için. Hatalarımdan, tedbirsizliklerimden pişmanlık duyuyorum ama günahlarımdan asla. Martayı elde etmiş olmam değil beni üzen, yitirmiş olmam. Bakın nasıl da uzaklaştım söylediğim şeylerden. Borcumdan söz etmeye başlamıştım ki zincirleme düşünceler beni Marta'ya ve onca yakıcı pişmanlıklarıma götürdü. Unutmak benim hiçbir zaman elde edemeyeceğim bir kayra. Üstelik de istemediğim bir şey. İstediğim benden özür dilenmesi, bir gün almayı başaracağım ölçü hiç çıkmıyor aklımdan. Sakızdan sınır dışı edilmemle sonuçlanan o acıklı olayı düşünüp duruyorum ve kafamda kurmaya çalışıyorum. Ne yapmalıydım, hileleri, dalavereleri nasıl boşa çıkarabilirdim? Tıpkı bozgunun ertesi gününde bir amiral gibi kafamın içinde durmadan kalyonların, filoların, topçu gemilerin yerlerini değiştiriyor ve zafer kazanmamı sağlayabilecek bileşimi bulmaya çalışıyordum. Bugün tasarılarımla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim artık. İçimde soluk alıp verdikleri ve beni yaşattıkları dışında hiçbir şey. Öğleye doğru havaleyi Piazza Bianchi'ye götürdüm ve Gregorio'nun bana övgüyle söz ettiği Baliani kardeşlere yatırdım. Bir hesap açtırarak neredeyse tüm parayı bıraktım. Yalnızca küçük alışverişler yapmak ve ev sahibimin bana onca işten hizmet eden uşaklarına bahşiş dağıtmak üzere yanıma 20 florin kadar bozukluk aldım. Yürüyerek eve dönerken sanki yeni bir yaşama başlıyormuşum gibi tuhaf bir duygu vardı içimde. Başka bir ülkede şu son 1-2 günden önce hiç görmediğim insanlar arasında ve cebimde yepyeni sikkelerle. Ne var ki borçlanılmış bir yaşam bu, her şeyim var ama hiçbiri benim değil. 9 Nisan. Gregorio'nun ailesinin neden onunla birlikte yaşamadığını anlayamıyordum bir türlü. 2, 3 ya da 4 saraya sahip olması beni şaşırtmıyor. Zengin Cenevizlilerde oldukça eski bir adettir bu. Ama böyle karısından ayrı yaşaması kafamı kurcalıyordu. Bunun nedenini az önce açıkladı bana. Öyle ufacık bir şeyden kızaracak biri olmamasına karşın anlatırken sıkılganlıktan hafifçe kekeliyordu. Çok dindar bir kadın olan eşinin adı Oretina'ydı, her yıl tüm büyük perhiz süresince kendinden uzaklaştığını söyledi. Kocasının iffetli kalma zorunluluğunu çiğneyerek ona yaklaşmasından korktuğu için. Ama Gregorio'nun bu zorunluluğu yine de çiğnediğinden kuşkulanıyorum ben. Kimi akşam ya da gece ziyaretlerinden bakışında hiç kuşkuya meydan bırakmayan kıvılcımlarla dönüyor. İnkar etmeye de çalışmıyor bunu. Perhiz bana göre değil ama en azından günahı bu kutlu çatının altında işlememeli insan. Dinin katı yanlarıyla böyle uzlaşmalara gidilmesine hayranlık duyabilirim ancak. Ben ki kuralları bilmez görünür ama büyük bir kural çiğnemin eşiğinde duraksarım her zaman. 10 Nisan. Bugün Sabetay ve Konstantinopolis'teki günleri üstüne şaşırtıcı haberler getirdiler. Masala benziyor bu haberler ama işin içinde olduğum için onlara inanıyorum. Kaynağım son 2 yılını Galata'da bir manastırda geçirmiş, Lerici doğumlu bir din adamı ve ev sahibimin yakın bir kuzeni. Gregorio onunla tanışmam ve öyküsünü dinlemem için akşam yemeğine eve çağırdı. Yüce saygı değer Eci diyor birader, en kutlusu, en bilgilisi diye hararetle sayıyor Gregorio. Bu biraderlerden, pederlerden, baş keşişlerden çok gördüm ben. Kimi zaman aziz ama çoğu kez sahtekar, kimi zaman bir bilgi kuyusu ama çoğu kez kör cahildirler ve onlara adamına göre saygı göstermek gerektiğini öğreneli epeyce zaman oldu. Bu nedenle bunu daha önce de dinledim, gözlemledim, hiçbir ön yargı taşımadan sorular sordum. Sonunda bana güven verdi. Kendi gözleriyle görmediği ya da çok güvenilir tanıkların doğrulamadığı hiçbir şeyi anlatmıyordu zaten. Geçen Ocak ayında Konstantinopolis'te bulunduğu sırada tüm kent halkının heyecan içinde olduğunu, yalnızca Yahudilerin değil, Türklerin ve çeşitli mezheplerden Hristiyanların bile yabancı ya da Osmanlı tebaası olağanüstü olaylar beklediğini söyledi. Eci diyor biraderim, bize anlattığı öykü kısaca şöyle. Sabetay onu İzmir'den getiren kayıkla Marmara Denizi'nden geçerek kente geldiğinde daha kıyıya yanaşma fırsatı bulamadan Türkler tarafından yakalanmış, cemaati arasından onu karşılamak üzere toplananlar da 2 inzibat tarafından bir hırsız gibi yaka paça götürüldüğünü görünce büyük bir üzüntüye kapılmışlar. Ama kendisi bundan hiç etkilenmemiş görünüyor ve yakınanlara hiç korkmamalarını, çünkü yakında bütün kulakların hiç duyulmadık şeyler duyacağını söylüyormuş bağırarak. Bu sözler kararsızlara yeniden güven vermiş, gözlerinin gördüğünü unutup yalnızca umduklarına inanır olmuşlar. İler tutar bir yanı da yokmuş bu umudun, çünkü sadrazam bizzat bu ciddi konuyla ilgilenmek niyetindeymiş. Sabetay'ın yandaşları arasında söylenenler, onun Konstantinopolis'e kendini kral ilan etmek üzere geldiği, sultanın bile onun önünde secdeye varacağı söylentileri sadrazama iletilmiş. Ayrıca Yahudilerin artık çalışmadığı, sarrafların her günü sebt saydığı ve imparatorluk ticaretinin bundan ciddi zarar gördüğü de aktarılmış. Kimse kuşku duymuyormuş artık, Edirne'de bulunan padişahının yokluğunda sadrazamın en katı tedbirleri alacağından ve sözde Mesih'in kafasının çok kısa sürede gövdesinden ayrılarak yüksek bir kaide üstünde sergileneceğinden, kimsenin bir daha Osmanlı hanedanına kafa tutmaya cesaret edememesi ve işlerin alışılmış akışına yeniden kavuşması için. Ama Konstantinopolis'te de benim İzmir'de tanık olduğum olay meydana gelmiş. Sultandan sonra imparatorluğun en güçlü adamının huzuruna çıkartılan Sabetay, ne tokatlanmış, ne azarlanmış, ne de bir ceza tehdidiyle karşılanmış. Anlaşılır şey değil ama sadrazam iyi karşılamış onu. Muhafızlardan bağlarını çözmelerini istemiş, oturtmuş, sabırla sohbet etmiş onunla. Kimi tanıklar birlikte güldüklerine ve birbirlerine saygıdeğer dostum dediklerine yemin bile ediyorlarmış. Kararı bildirme zamanı geldiğinde ne ölüm ne de kırbaç olmuş ceza. O kadar hafifmiş ki bir onurlandırma gibi görülmüş. Sabetay şimdi bir kalede tutukluymuş. Sabahtan akşama kadar yandaşlarını kabul etmesine, onlarla dua edip şarkı söylemesine, onlara vaaz vermesine, tavsiyelerde bulunmasına izin veriliyormuş. Daha da inanılmazı diyor, Eci diyor birader, sahte Mesih suyla arınma törenlerini yapabilmek için askerlerden kendisini deniz kıyısına götürmelerini istiyor, onlar da sanki emrindeymiş gibi boyun eğiyor, onu istediği yere götürüyor, işinin bitmesini bekleyip sonra geri getiriyorlarmış. Söylendiğine göre sadrazam 50 paralık bir ödenek bile ayırmış ona, herhangi bir eksiklik çekmemesi için hapiste her gün ona ödeniyormuş. Daha ne denebilir ki, sağduyuya meydan okuyan büyük bir mucize değil mi bu? Aklı başında biri bu masala kuşkuyla bakmaz mı? Ben bile eğer Aralık ayında İzmir'de benzer şeylere tanık olmasaydım, veriştirip durmaz mıydım buna inananların saflığına? Üstelik burada söz konusu olan sadrazam, bir taşra kadısı değil ve başarı daha da inanılmaz hale geliyor bu durumda. Yine de mucize aynı mucize, bundan kuşku duymuyorum artık. Bu akşam odamın dinginliğinde bir şamdanın ışığında yazarken Meymun'u düşünüyorum ve bu öyküyü dinleseydi ne tepki verirdi diye soruyordum kendime. Sonunda babasına hak verip onun gibi kendilerine inananlar, başka Yahudilere de inançsızlar diyenlere katılır mıydı acaba? Hayır, sanmıyorum. O bir us insanı olmak ister her zaman ve onun için bir mucize, iyi bir akıl yürütmenin yerini tutmaz. Bu akşam aramızda olsaydı dudaklarını büker, bakışlarını kaçırırdı sanırım. Çevrede konuşulanlar onu rahatsız ettiğinde çoğu kez yaptığını gördüğüm gibi. Tüm varlığımla onun haklı, kendimin haksız olmasını diliyorum. Yeter ki tüm bu mucizeler yalancı, tüm bu işaretler aldatıcı çıksın. Bu yıl öbürleri gibi bir yıl olsun. Ne süresi dolmuş zamanların kapanışı, ne de bilinmedik zamanların açılışı olsun. Sağduyu sahiplerinin kafasını karıştırma Tanrım. İzin ver, zeka kör inanca galebe çalsın. Tanrı insanların söyledikleri konusunda ne düşünür diye ara sıra sorarım kendime. Sonsuz iyiliğinin ne yana eğilim gösterdiğini bilmeyi çok isterdim. Dünyaya ani bir son muştulayanlardan yana mı, yoksa hala uzun bir yolu olduğu kehanetinde bulunanlardan yana mı? Akla yaslananlardan yana mı, yoksa aklı hor gören ve küçültenlerden yana mı? Bu defteri kapamadan önce yazdığım iki mektubu Egidio biradere verdiğimi, bugünün tarihi altında belirtmem gerek. Yakında doğuya geri dönecek ve onları yazıldıkları kişilere ulaştırmaya söz verdi. Kendi elleriyle olmazsa en azından bir başka din adamının aracılığıyla. 11 Nisan. Gregorio ev sahibim Veli Nimet'in beni kızıyla evlendirmeyi düşünüyor olabilir mi? Kız büyük kızı 13 yaşında ve adı Giacominetta. Bu akşam bahçede dolaşırken bana ondan söz etti. Çok güzel olduğunu ve ruhunun yüzünden ak olduğunu söyledi. Sonra da birdenbire ona evlenme önerisinde bulunacaksan fazla gecikmememin iyi olacağını, çünkü çok yakında taleplerin yağmur gibi yağmaya başlayacağını ekledi sözlerine. Kahkahayla gülüyordu bunları söylerken ama neyin gülme olduğunu, neyin olmadığını ayırt etmeyi bilirim. Bunu uzun uzun düşündüğünden ve usta bir tüccar olarak kafasında bir plan olduğundan eminim. Genç kızların düşlediği genç ve yakışıklı kısmet değilim ben. Servetim de onunkiyle boy ölçüşemez ama adım Embriaco ve kızına böyle bir soyadı vermekten çok mutlu olacağını hiç kuşkum yok. Dahası onun için zahmetli bir yükselişin zirvesi olabilir bu. Benim de ancak yüzümü güldürebilirdi böyle bir evlilik. Marta ve karnında taşıdığı çocuk olmasaydı. Yaşamın benden çoktan ayırdığı bir kadın için evlenmeyi böyle yasaklayacak mıyım kendime? Üstelik bu kadın Tanrı'nın ve insanların gözünde hala başkasının karısıyken. Böyle ortaya konulduğunda davranışın bütünüyle saçma görünüyor, biliyorum. Öte yandan bunun yüreğimin eğilimi olduğunu ve tersine gitmenin de saçma olduğunu biliyorum. 12 Nisan. Gregorio bütün gün üzüntülü, bitkin bir yüzle dolaştı. Alışkanlığının tersine hiç konuşkan da değildi. O kadar ki dün bana kızımdan söz ettiğinde onu yeterince coşkuyla yanıtlamayıp onurunu zedelemiş olmaktan korktum bir an. Ama sorun bu değilmiş, bütünüyle başka bir şeymiş onu endişelendiren. Marsilya'dan gelen söylentilere göre bir yanda Fransız ve Hollanda donanmaları, öbür yanda da İngiliz donanması arasında büyük bir deniz savaşı hazırlanmaktaymış. Cenova'ya geldiğimde Fransa kralının Ocak ayında İngiltere'ye savaş açtığını öğrenmiştim. Ama aslında istemeye istemeye bir anlaşmanın maddelerine biçim olarak uyma kaygısıyla yapmıştı bunu. Ve buralarda kimse işin çatışmaya dek varacağına ihtimal vermiyordu. Oysa bugün kehanetler eskisi gibi değil. Herkes gerçek savaştan Kuzey Denizi'ne doğru yol alan binlerce asker yüklü, onlarca savaş gemisinden söz ediyor. Gregorio'nun kaygıları da herkesten fazla. Oralarda 7-8 gemisinin olması gerektiğini düşünüyor. Kimileri Lisbon'un da ötesinde. Bruges, Anvers, Amsterdam ve Londra'ya yol alıyor olabilir. Bütün bu gemiler durdurulabilir ya da tahrip edilebilir. Akşam olunca açıldı bana. Bir kağıt üstüne tarihler, adlar, sayılar karalamıştı. Başka koşullarda ne kadar taşkın olabiliyorsa şimdi o kadar bitkin görünüyor. Akşam bir ara gözlerini kaldırmadan sordu. Ne dersin, büyük perhize uymadığım için Tanrı beni cezalandırıyor mu acaba? Fransa kralının donanmasını İngiltere üstüne Signor Gregorio büyük perhizde sofrasından yağlı yemekleri eksik etmedi diye sürdüğünü mü söylemek istiyorsun? Yarın en büyük tarihçilerin bu ciddi sorun üstüne eğileceklerinden eminim. Bir an afalladı, sonra da uzun bir kahkaha attı. Siz embriyakolar hiçbir zaman fazla sofu olmadınız ama Tanrı sizi terk etmiyor nedense. Ev sahibimin yüz çizgileri yumuşamış ama içi rahat etmemişti. Eğer gerçekten gemilerini ve yüklerini yitirirse tarih yıldızının onu terk ettiği anlamına gelecekti bu. 13 Nisan. Söylentiler haberlere, savaş sesleri beklenen kıyametin gürültü patırdısına karışıyor. Cenova veba zamanıymış gibi neşesiz didiniyor, uyukluyor. İlkbahar kentin kapılarında büyük perhizin sona ermesini bekliyor. Çiçekler tek tük açtı, geceler nemli, insanlar kısık sesle gülüşüyor. Dünyanın aynasında seyrettiğim kendi bunalımım mı bu benim? Yoksa dünyanın bunalımı mı? Benim gözlerimin yüzeyine de yansıyan. Gregorio yine kızından söz etti bana. Onun da evlenecek olanın onun için yalnızca damat değil, aynı zamanda bir oğul olacağını söyledi. Tanrı'nın ona vermek istemediği oğul. Zaten bu oğul dünyaya gelseymiş yalnızca kas gücü ve gözü peklikte kız kardeşlerinin önüne geçebilirmiş. İnce zekaya ve düşünceyle at başı giden cesarete gelince, Giacominetta kimseyi aratmıyormuş ona. Baba sevgisi ve sofuluğu da cabasıymış. Sonuç olarak yazgısına gönülden razı Gregorio ama kızlarının evlendiği gün oğul eksikliğinin doldurulması koşuluyla. Bir dostun dinlemesi gerektiği gibi dinledim söylevini. Her sessizlikte iyilik dileklerimle araya girdim. Ama beni bağlayabilecek hiçbir şey söylemedim. Buna karşılık bir duraksama ya da kaygı belirtisi taşıyan herhangi bir söz de çıkmadı ağzımdan. O da eğilimlerim konusunda daha fazla bir şey öğrenmeye çalışmadı. Ama dileğini sık sık yineleyeceğinden hiç kuşkum yok. Acaba kaçmayı düşünmeli miyim? Bu soruyu kabaca ve nankörce soruyorum, biliyorum. Bu adamın büyük iyiliği dokundu bana. En kötü günümde yaşamıma karıştı ve ona yeniden tat verdi. Aşağılanmayı onurlandırmaya, sürgünü sılaya dönüşe çevirdi. Tanrı'nın işaretler gönderdiğine birazcık inanıyorsam, Gregorio'nun bu işaretlerden biri olduğunu kabul etmeliyim. Tanrı beni dünyanın pençelerinden ve öncelikle de kendi yanılgılarımdan kurtarmak için onu çıkarttı yolumun üstüne. Evet, tam da bunu yapmaya niyetli ve ben tam da bunun için suçluyorum onu. Çıkmaz bir yoldan, amaçsız bir takipten vazgeçirmeye çalışıyor beni. Sonuç olarak yıpranmış yaşamımı derleyip toplamamı ve yeni bir yaşam kuşanmamı öneriyor. Yeni bir ev, saf bir kadın, yeniden bulunmuş ve sınırları içinde hiçbir zaman yabancı gavur olmayacağım bir ülke. Bir insana yapılabilecek en akıllıca, en cömertçe öneri bu. En yakın kiliseye koşup diz çökmeli ve şükretmeliyim aslında. Sonra da ruhu hiçbir zaman benden çok uzaklarda olmayan babama, sonunda Cenevizli bir kızla evleneceğimi fısıldamalıyım. Hep benden istediği gibi. Bunları yapacağıma karşı çıkıyorum ben. Aceleye getirildiğimi düşünüyorum. Sıkıntıya sokulduğumu söylüyorum. Kaçmayı tasarlıyorum. Nereye gitmek için? Bir haydudun yasal karısını elinden almaya çalışmak için mi? Ama yalnızca onu seviyorum ben. Tanrı ve Gregorio ve babam bağışlasınlar beni. Yalnızca onu seviyorum ben. Marta, şu an onun yanına uzanmak, ona sarılmak, onu teselli etmek ve çocuğumu taşıyan karnını yavaşça okşamak istiyorum. 15 Nisan. Ev sahibim her gün biraz daha ısrarcı oluyor ve onun evinde kalmak başlangıçta büyük bir talih gibi görünürken şimdi ağır geliyor bana. Bugün kuzeyden gelen haberler kötü ve Gregorio yakınıp duruyor. Ona anlatılanlara bakılırsa İngilizler Hollanda limanlarına giden ya da bu limanlardan ayrılan kimi gemileri durdurup aramışlar. Hollandalı ve Fransızlar da İngiliz limanlarına uğrayan tüm gemilerin yolunu kesmeye başlamışlardı. Eğer bütün bunlar doğruysa tüm servetim sulara gömülecek demektir. Asla bunca işe bir arada girişmemeliydim. Hiç bağışlamayacağım kendimi. Savaş tehlikesi konusunda beni uyardılar ama kimseyi dinlemek istemedim. Basit söylentiler için bu kadar çok ağlarsa gerçekten kötü haberler geldiğinde dökecek gözyaşı kalmayacağını söyledim. Her zamanki teselli etme biçimimdir bu benim. Sözlerim kısa bir gülümseme kopardı ondan. Sonra da emriyakoların soğukkanlılığı üstüne sevecen ve hayranlık belirten bir gözlem. Ama hemen ardından bitip tükenmez yakınmalarına geri döndü. İflas etseydim, her şeyimi yitirseydim, Giacominetta'ya evlenme teklif etmekten vazgeçer miydin? Artık fazla ileri gidiyordu. Sıkıntıdan mı böyle sapıtıyordu, yoksa felaketinden yararlanarak benden bir vaat mi koparmaya çalışıyordu bilmiyorum.